Ayrım 69.
Sayfa 534. Grushenka çıktı. Mitya sakindi. Hatta bütünüyle düzelmiş görünüyordu ama çok sürmedi bu. Giderek tuhaf bir bitkinlik çöküyordu üzerine. Gözleri yorgunluktan kapanıyordu. Sonunda bitti tanıkların sorgusu. Tutanağın yeniden gözden geçirilmesine başlandı. Mitya ayağa kalktı, köşedeki üzeri halıyla örtülü büyük sandığın üzerine uzanıp hemen uyudu. İçinde bulunduğu durumla hiç uyuşmayan tuhaf bir düş gördü. Bir köylünün iki atlı, üstü açık arabasıyla bozkırda gidiyordu. Ordudayken bir kez geçmişti buradan sanki. Yol diz boyu çamurdu. Mitya üşüyordu, Kasım'ın başlarıydı. Sulu sepken yağıyor, kar taneleri yere düşer düşmez eriyordu. Köylü hızla sürüyordu atları, kamçıyı pek hoş şaklatıyordu. Uzun, kumral bir sakalı vardı. Pek yaşlı sayılmazdı, 50 yaşlarındaydı. Köylü işi, boz bir gocuk vardı üzerinde. Birden bir köy gözüküyor ileride, evleri kara, kapkara bu köyün. Yarısı da yanmış, yalnız kömürleşmiş kalaslar ayakta duruyordu. Köyün tam girişinde bir sürü köylü kadını vardı. Hepsi de sıska, bitik kadınlardı bunların. Yüzleri toprak rengindeydi. En uçta uzun boylu, bir deri bir kemik, 40 yaşlarında gösteren, aslında belki de 20 yaşında bir kadın ilişti gözüne. Upuzun bir yüzü vardı, yanakları içeri çöküktü. Kucağındaki bebek durmadan ağlıyordu. Göğüsleri öylesine kuruydu ki bir damla sütü olamazdı. Bebek ağlıyor, kollarını uzatıyor, çırpınıyordu. Çıplak yumrukları soğuktan mosmordu. Kadınların yanından arabayla hızla geçen Mitya, "Niçin ağlıyor?" diye soruyor. "Niçin ağlıyor?" "Bebe işte," diyor arabacı. "Bebenin ağlamaktan başka ne işi olur ki?" Arabacının bebek değil de bebe demesi şaşırtıyor Mitya'yı. Köylünün bebe demesi hoşuna gidiyor. Sanki daha bir acıma vardı bu sözcükte. Mitya aptal gibi hala, "Peki ama ne diye ağlıyor?" diye soruyor. Ellerin için dışarıdaydı, niçin bir şeye sarmamışlar onu? Üşümüş bir kez bebe, üstündekiler donmuş, ısıtmıyor gayri. Mitya aptal aptal diretiyor. Niçin üşümüş peki, neden? Fakirlik efendim, fakirlik. Evleri barkları yanmış, yiyecek bir lokma ekmekleri yok, dileniyorlar. Mitya hala anlamıyormuş gibi bildiğini okuyor. Hayır hayır, sen şunu söyle bana. Yangından çıkmış bu anaların ne işi var burada? Niçin fakir bu insanlar? Niçin mutsuz bu bebe? Bozkır niçin çıplak? Niçin kucaklaşmıyor, öpüşmüyor, neşeli şarkılar söylemiyor bu insanlar? Yoksulluktan niçin böyle kararmışlar? Bebenin karnını niçin doyurmuyorlar? Mitya bu sorularının anlamsız olduğunun farkındadır ama tutamıyor kendini, soruyor. İçini o zamana dek tanımadığı bir duygu dolduruyor, ağlamak istiyor. Bebenin bir daha hiç ağlamaması, zavallı annesinin hiç gözyaşı dökmemesi, bundan böyle bütün insanların mutlu olması için bir şeyler yapmak, hemen ertelemeden ne pahasına olursa olsun Karamazovluğun bütün hızıyla yapmak istiyor. Birden yanı başında Grushenka'nın tatlı, içten, duygulu sesini duyuyor. Ben de seninle geleceğim. Ömrümün sonuna dek ayrılmayacağım yanından. Yüreği bir ışığa doğru koşmak, doyasıya yaşamak tutkusuyla yanıyor. Gözlerini açıp sandığın üzerinde doğruldu. Bayılmış da ayılmış gibi yüksek sesle, "Ne o, nereye?" dedi. Mutlu bir gülümseme belirdi dudaklarında. Nikolay Parfenovich başucunda dikilmiş, tutanağı bir kez dinleyip imzalamasını istiyordu. Mitya bir saat belki de daha çok uyuduğunu anladı. Ama Nikolay Parfenovich'i dinlemiyordu. Birden başının altında bir yastık olduğunu fark etti. Oysa bitkin bir durumda buraya uzandığında yoktu bu yastık. Ona dünyanın en büyük iyiliğini yapmışlar gibi heyecanlı, minnet duygusu dolu, ağlamaklı bir sesle, "Kim koydu bu yastığı başımın altına?" dedi. "Kim bu iyi yürekli insan?" İyi yürekli insanın kim olduğu öğrenilemeden kaldı. Köylülerden biri, belki de Nikolay Parfenoviç'in yazıcısı, acıyıp başının altına bir yastık koymuştu. Mitya'ya pek dokunmuştu bu. Masanın yanına gidip ne olursa olsun imzalayacağını söyledi. Tuhaf bir sesle, "Güzel bir düş gördüm baylar," dedi. Gözlerinin içinde yepyeni, mutlu bir parıltı vardı. 9. Mitya'yı götürdüler. Tutanağın imzalanması bittikten sonra Nikolay Parfenoviç ciddi bir tavırla Mitya'ya döndü, kararı okudu. Kararda falan tarihte filan bölgenin sorgu yargıcı şu şu suçlardan, suçlar bir bir sayılmıştı, sanık falanın yani Mitya'nın sorgusundan sonra sanığın kendisine yüklenen suçlardan hiçbirini kabul etmemesini, öte yandan suçsuz olduğunu gösterecek hiçbir delil de gösterememesini, ayrıca tanıkların adları yazılıydı, ifadelerinin de, olayların da, olaylar bir bir belirtilmişti, sanığın ceza kanununun şu şu maddelerine göre bütünüyle aleyhine olduğunu ve benzeri göz önüne alarak, sözü geçen sanığın, Mitya'nın, sorgu ve yargılama süresince falan cezaevinde tutuklanmasına, kararın sanığa da okunmasına, bir kopyasının da savcı yardımcısına sunulmasına ve benzeri karar verilmişti. Sözün kısası, Mitya'ya tutuklandığı, hemen şimdi kente götürülüp hiç de iç açıcı olmayan bir yere kapatılacağı bildiriliyordu. Mitya kararı dikkatle dinledikten sonra omuz silkti. "Ne yapalım baylar," dedi. "Sizde ne kabahat var? Ben hazırım. Anlıyorum, başka bir şey gelmiyor elinizden." Nikolay Parfenoviç yumuşak bir tavırla onu kente bölge komiseri Mavriki Mavrikiyeviç'in götüreceğini söyledi. "Buradadır kendileri." Mitya odadakilere dönerek pek duygulu bir sesle kesti sorgu yargıcının sözünü. "Bir dakika. Baylar, bütün insanlar kalpsiz, canavar ruhlu yaratıklarız. Birbirimizi, zavallı anaları, bebekleri ağlatıyoruz hep. Ama en aşağılık insan benim. Şu anda böyle karar verilmedi mi? Öyleyim zaten. Ömrüm boyunca her gün göğsümü yumruklayarak düzelmek için söz verdim kendi kendime. Ama gene de aynı kötülükleri yinelemekten geri kalmıyorum. Şimdi anlıyorum ki benim gibilere, bizi kement gibi kıskıvrak bağlayacak, ezecek bir sille, kaderin sillesi gerektir. Yoksa kendi kendime hiçbir zaman çıkmazdım daldığım çirkeften. Ama gök gürledi artık. Suçlu görülmemin, yüz karamın acısına katlanacağım. Acı çekmek istiyorum. Tertemiz edecektir beni bu acım. Ne dersiniz baylar, gerçekten temizlenebilecek, iyi bir insan olabilecek miyim? Ama son bir kez daha söylüyorum size. Babamın öldürülmesinde hiçbir suçum yoktur. Cezayı öldürdüğüm için değil, öldürmek istediğim için kabul ediyorum. Hem belki gerçekten de öldürürdüm onu. Ama gene de sizinle cenkleşmeye kararlıyım, bunu bilesiniz. Sonuna dek savaşacağım sizinle. Ondan sonrasını Tanrı bilir. Hoşça kalın baylar. Sorgu sırasında size bağırıp çağırdığım için gücenmeyin. Öylesine aptaldım ki o sıra. Biraz sonra bir mahpus olacağım. Şimdi Dmitri Fyodorovic sizler gibi özgür bir insan olarak son kez kollarını uzatacak size. Sizlerle, insanlarla vedalaşacak. Sesi titriyordu. Gerçekten de uzattı kollarını ama ona en yakın olan Nikolay Parfenoviç sinirli bir hareketle ellerini arkasına çekti birden. Mitya bunu fark edince ürperdi. Öne uzattığı kollarını hemen indirdi. Nikolay Parfenoviç biraz bozulmuş. "Kovuşturma henüz bitmemiştir," diye kekeledi. "Kentte sürdüreceğiz çalışmamızı. Şansınızın açık olmasını, temize çıkmanızı dilerim. Bence siz suçlu olmaktan çok şanssız bir insansınız Dmitri Fyodorovic. Burada hepimiz, burada bulunanların adına konuşmaya yetkiliysem, sizi soylu, iyi yürekli ama ne yazık ki kendini kötü tutkulara kaptırmış bir genç kabul ediyoruz." Ufak tefek Nikolay Parfenoviç konuşmasının sonunda iyice coşmuştu. Mitya bir an bu çocuğun gelip elinden tutacağını, onu odanın bir köşesine götürüp gene kızlardan söz etmeye başlayacağını sandı. Suçluların, ölüme götürülenlerin bile bazen akıllarına, durumlarıyla hiç ilgisi olmayan düşünceler gelir. Mitya, "Baylar," dedi, "çok iyisiniz. Onu son bir kez görüp vedalaşabilir miyim?" "Elbette ama yalnız değil. Şunu demek istiyorum ki, yalnız görüşmeniz olmaz artık. Pekala, sizin yanınızda olsun." Grushenka'yı getirdiler ama vedalaşma pek kısa sürdü, hemen hiç konuşmadılar. Nikolay Parfenovich bir şey anlamadı bundan. Grushenka Mitya'yı öne eğilerek selamladıktan sonra, "Söylediğim gibi, seninim artık. Nereye yollarlarsa yollasınlar, ölünceye dek yanında olacağım. Hoşça kal. Hiçbir suçu yokken kendi kendini mahveden bahtsız." Dudakları titriyordu Grushenka'nın, gözleri yaşarmıştı. "Seni sevdiğim için bağışla beni Grushenka. Aşkımla seni de mahvettiğim için kınama beni." Mitya daha bir şeyler söylemek istiyordu ya, birden sustu, dışarı çıktı. Gözlerini ondan ayırmayan birkaç kişi aldı çevresine hemen. Dün akşam Andrei'nin troikasıyla öylesine gürültülü yanaştığı merdivenin dibinde üstü açık iki araba hazır bekliyordu. Kısa boylu, şişman, sarkık yanaklı bir adam olan Mavriki Mavrikiyeviç o anda olmuş bir karışıklığa sinirlenmiş bağırıp çağırıyordu. Pek soğuk bir tavırla Mitya'yı arabaya binmeye buyur etti. Mitya arabaya çıkarken, "Eskiden meyhanede ona içki ısmarlarken hiç de böyle değildi," diye geçirdi içinden. Trifon Borisovic de indi aşağı. Köylüler, arabacılar kapıda toplanmış, meraklı bakışlarla Mitya'yı seyrediyorlardı. Mitya arabadan seslendi onlara. "Hakkınızı helal edin tanrı kulları." 2-3 ses duyuldu kalabalıktan. "Sen de, sen de." "Trifon Borisovic, sen de helal et hakkını." Ama Trifon Borisovic dönüp bakmadı bile Mitya'ya. Belki de pek kalabalıktı, başı da ondan. O da bağırıp çağırıyordu. Pek telaşlıydı. Bu telaşın Mavriki Mavrikiyeviç'le birlikte gidecek iki polisin bineceği arkadaki arabanın henüz hazır olmadığından doğduğu anlaşıldı sonunda. İkinci arabaya oturtulan köylü bir yandan gocuğunu giyiyor, bir yandan da "Sıra benim değil Akim'indi," diye söyleniyordu. Ama Akim yoktu ortalıkta. Aramaya gitmişlerdi onu. Köylü biraz daha beklemeleri için yalvarıp yakarıyordu. Trifon Borisovic, "Bizim bu millette utanmak diye bir şey yoktur Mavriki Mavrikiyeviç," diye bağırdı. Sonra arabacıya döndü. "Daha önceki gün bir gümüş çeyrek vermişti sana Akim. Şimdi bağırmasını bilirsin ama o zaman parasıyla pekala çekmiştin kafayı." Gene bölge komiserine döndü. "Bu alçak millete çok yumuşak davranıyorsunuz Mavriki Mavrikiyeviç. Şaşıyorum size doğrusu. Söyleyecek söz bulamıyorum." Mitya karıştı söze. "İki arabayı ne yapacağız canım? Bir arabayla gidelim Mavriki Mavrikiyeviç. Taşkınlık yapacak, elinden kaçmaya çalışacak değilim. Ne diye konvoyla gideceğiz?" Mavriki Mavrikiyeviç sert bir sesle kesti Mitya'nın sözünü. "Benimle nasıl konuşacağınızı hala bilmiyorsanız öğrenin. Sen diyemezsiniz bana. Hem öğütlerinizi de bir dahaki sefere saklayın." Hıncını alacak birini bulduğuna sevinmişti sanki. Mitya sustu. Yüzü kıpkırmızı olmuştu. Bir dakika sonra müthiş üşümeye başladı. Yağmur kesilmişti ama gökyüzü hala kara bulutlarla kaplıydı. Tam karşıdan sert bir rüzgar esiyordu. Mitya boynunu içeri çekip, "Hasta mı olacağım acaba, çok üşüyorum," diye düşündü. Sonunda Mavriki Mavrikiyeviç de bindi arabaya. Suratı pek asıktı. Farkında değilmiş gibi köşeye sıkıştırmıştı Mitya'yı. Canının sıkkın olduğu, kendisine verilen bu görevden hiç hoşlanmadığı belliydi. Mitya bir kez daha, "Hakkını helal et Trifon Borisovic," diye seslendi. Bu kez içten değil öfkeyle bağırdığının kendi de farkındaydı. Ama Trifon Borisovic mağrur bir tavırla elleri arkasında ayakta duruyor, bir şey söylemeden sert sert Mitya'ya bakıyordu. Nereden çıktığı belli olmayan Kalganov'un sesi gürledi birden. Yolunuz açık olsun Dimitri Fyodorovic, yolunuz açık olsun. Arabanın yanına koşup elini Mitya'ya uzattı. Başında şapkası yoktu. Mitya, Kalganov'un uzattığı eli yakalayıp sıkmaya yetişebildi. Heyecanla, "Hoşça kal aziz dostum," dedi. "İyiliğini unutmayacağım." Tam bu anda araba hareket etti, elleri ayrıldı. Çıngıraklar öttü, Mitya'yı götürdüler. Kalganov koşarak içeri girdi, bir köşeye oturup başını önüne eğdi, elleriyle yüzünü kapadı, ağlamaya başladı. Uzun süre ağladı orada. 20 yaşında bir delikanlı değil, bir çocuktu sanki. Ne yazık ki Mitya'nın suçlu olduğuna bütün kalbiyle inanıyordu. Son derece üzgün, umutsuz, ne biçim insan bunlar diye düşünüyordu. Bütün bu olanlardan sonra nasıl oluyor da insanız diyorlar. O anda yaşamak bile istemiyordu canı. Yüreği sonsuz bir kederle dolu delikanlı, değer mi, değer mi yaşamaya diye soruyordu kendi kendine. 10. Kitap Çocuklar 1. Kolya Krasotkin. Kasım'ın başlarıydı. Soğuk sıfırın altında 11'i bulmuştu. Her yan baştan başa buz kaplıydı. Gece donmuş toprağa biraz kuru kar serpelemişti. Şimdi bıçak gibi bir rüzgar küçük kentimizin kasvetli sokaklarında, özellikle pazar alanında savuruyordu bu karı. Puslu bir sabahtı ama kar dinmişti. Alandan pek uzak olmayan Plotnikov'un dükkanının yakınında, dul memur karısı Krasotkina'nın dış görünüşü de içi de pek hoş olan tertemiz küçük evi vardır. İl yazıcısı Krasotkin çok eskiden 14 yıl önce ölmüştü. 30 yaşlarında hala yüzüne bakılır bir kadın olan dul karısı sağdı. Kendi evceğizinde kocasından kalma parasıyla geçinip gidiyordu. Dürüst bir yaşamı vardı. Ürkek yaratılışlı, yumuşak huylu, oldukça şen bir kadındı. Kocası öldüğünde 18 yaşındaydı henüz. Evleneli bir yıl oluyordu. Bir erkek çocuğu olmuştu. Kocasının ölümünden sonra kendini biricik çocuğu Kolya'nın yetiştirilmesine vermişti. Gerçi oğlunu 14 yıldır deli gibi seviyordu ya, bu sevgi ona mutluluktan çok üzüntü, keder vermişti. Aman oğlu hasta olacak, üşütecek, bir yaramazlık yapıp bir yerini incitecek, sandalyenin üzerine çıkıp düşecek ve benzeri diye her gün kendi kendini yiyip bitiriyordu. Kolya ilkokula, sonra da ortaokula giderken ona yardım etmek için annesi de oğluyla birlikte okuyor, öğretmenleriyle, öğretmenlerinin karılarıyla tanışmak, onlarla ahbap olmak için elinden geleni yapıyordu. Kolya'nın okul arkadaşlarını bile okşuyor, oğluna dokunmasınlar, onu alaya almasınlar, dövmesinler diye onlara sokuluyor, yaltaklanıyordu. Sonunda öyle oldu ki yumurcaklar annesi yüzünden alaya almaya, muhallebi çocuğu diye kızdırmaya başladılar Kolya'yı. Ne var ki çocuk kendisini savunabiliyordu. Gözü pek, sınıfta kısa zamanda herkesin öğrendiği, söylediği gibi müthiş kuvvetli, zeki, inatçı, atılgan, çalışkan bir çocuktu. Dersleri çok iyiydi, hatta aritmetikle genel tarihi öğretmen Dardanelov'tan iyi bildiği söyleniyordu çocuklar arasında. Gerçi burnu havalardaydı, arkadaşlarına yukarıdan bakıyordu ama gene de iyi, sevilen bir arkadaştı. Arkadaşlarının ona saygı duymalarını olağan karşılar, onlarla iyi geçinir, hiç kimseyi kırmazdı. Önemli olan da ölçüyü bilmesi, gerektiğinde kendini tutabilmesi, öğretmenlerine karşı davranışının daha ötede hoş görülemeyeceği, arsızlık, başkaldırma, yasa dışı sayılabileceği son sınırı hiçbir zaman geçmemesiydi. Öte yandan fırsatını buldukça yaramazlık, yaramazlığın da daniskasını yapmaktan geri kalmazdı. Ne var ki arkadaşlarını şaşırtmak, kendini göstermek, caka yapmaktı asıl amacı. Sonra pek gururluydu da. Annesini bile avucunun içine almış, istediğini yaptırıyordu. Kadıncağızın sesini çıkardığı yoktu, çoktan alışmıştı buna. Yalnız bir şeye dayanamazdı dünyada. Çocuğunun onu az sevdiği düşüncesine. Kolya'nın ona karşı aldırışsız olduğunu sanır, arada bir hüngür hüngür ağlayarak ona soğuk davrandığı için oğluna sitem ederdi. Çocuk bu durumdan hiç mi hiç hoşlanmıyor, annesi ondan yakın ilgi istedikçe inadına aksileşiyordu. Gel gelelim, aslında inadına yapmıyordu bunu Kolya. Kendiliğinden oluyordu, yaratılışı böyleydi. Hem annesi yanılıyordu, çok seviyordu annesini Kolya. Sevmediği öğrenci diliyle sırnaşıklıktı. Babasından onlara içinde birkaç kitap olan bir dolap kalmıştı. Kolya okumayı pek seviyordu. Bu kitapların bazılarını kendi kendine okumuştu bile. Annesi bir şey demiyordu okumasına. Yalnız bu yaşta bir çocuğun sokakta oynayacağına, dolabın yanından ayrılmayıp saatlerce kitap okumasına şaşıyordu. Bu yüzden de Kolya o yaşta okunmaması gereken birçok şey okumuş oldu. Ne var ki yaramazlıklarında belirli sınırı hiçbir zaman aşmayan çocuk, yaşı ilerledikçe annesini dehşete düşüren yaramazlıklar yapmaya başlamıştı. Doğrusunu söylemek gerekirse ahlaksızlık değildi yaptıkları ama çılgınca baş döndüren davranışlardı. Tam o yaz Temmuz'da Bayan Krasotkina okulun tatil olmasından yararlanıp oğlunu da yanına alarak bir hafta kalmak için 70 verst ötedeki ilçeye uzak akrabası bir kadına gitmişti. Akrabası kadının kocası demiryolu istasyonunda çalışıyordu. Bir ay sonra Ivan Fyodorovich Karamazov'un trene binerek Moskova'ya gittiği kentimize en yakın tren istasyonuydu bu. Kolya istasyonun girdisini çıktısını öğrenmek için buraya gelir gelmez çalışmaya koyulmuştu. Kente dönünce yeni edindiği bilgilerle arkadaşları arasında büyük sükse yapacağı kanısındaydı. Gel gelelim o sıra ilçede birkaç çocuk daha vardı, arkadaş oldular. Bunlardan birinin evi istasyonun yanındaydı. Ötekilerinin evleri de uzak sayılmazdı. 12-15 yaşları arasında 6-7 çocuk olmuşlardı. Bunlardan ikisi kentimizdendi. Çocuklar hep birlikte oynuyor, eğleniyorlardı. Kolya'nın gelişinin 4. ya da 5. günü, çocuklar 2 rubleye pek tehlikeli, akıl almaz bir bahse tutuştular. Grubun en küçüğü bu yüzden de ötekilerin küçümsediği Kolya, gururundan mı yoksa çılgınca gözü pekliğinden mi nedense, gece 11 treni geldiğinde rayların arasına yüzü koyun yatabileceğini, tren üstünden geçinceye dek hiç kıpırdamayacağını iddia ediyordu. Önceden gerekli incelemeler yapılmıştı kuşkusuz. Raylar arasında yere iyice yapışarak yatılırsa bir tehlike söz konusu değildi. Ama yatmaya yürek isterdi orada. Kolya yatabileceğini iddia ediyordu. Önce alaya aldılar onu, palavracı farfara dediler. Öylece daha da kızıştırmış oldular çocuğu.